Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutedahhirin. Allahumme allimna ma yenfa'una وَاَنْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَزِدْنَا عِلْمًا. Değerli dostlar, aziz dinleyenlerim, Rum suresinin 40. ayetinden başlayacağız bugün tefsir dersimize. Rabbimiz izin verirse inşallah. Ayet ayet Kelamullah'ı okumaya, anlamaya çalışıyoruz. Rabbimizin yardımıyla, tevfikiyle. Yine ondan niyazımız, gönüllerimize bu ayetleri en güzel şekilde yaşayabilme azmini, şevkini de, muhabbetini de vermesidir. Şevksiz hayat, neşesiz, muhabbetsiz hayat çekilmez. Onun için Rabbimizden kulluk yolunda gönüllerimize kulluğu sevmeyi hem de şevkle ifa etmeyi ilham etmesini, lütfetmesini niyaz ederiz. Öncelikle bugün tefsirini yapacağımız bölümün kıraatini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahüllezî halakaküm thumme razakaküm thumme yumitüküm thumme yuhyiküm. هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ Sadakallahu'l-Azim. Değerli dinleyenlerim, Rum suresinin 40. ayeti ile 47. ayeti arasına tilavet etmiş olduk. Yüce Rabbimiz gözümüzü Kur'an'ın nuruyla nurlandırsın. Dillerimizi Kur'an'ın nuruyla nurlandırsın. Gönüllerimizi yine Kur'an'ın nuruyla buluştursun. Hayatımız bu nur-i ilahi eşliğinde devam etsin. Niyazımız budur. 40. ayet şöyle başlıyor. Estağfirullah. Allahu'l-lezî halakaküm thümme razakaküm thümme yumîtüküm thümme yuhyîküm. Allah sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldürecek olan ve daha sonra da diriltecek olandır. Hel min şurakâikum men yef'alu min zâlikum min şey. Allah'a koştuğunuz ortaklardan, ilah diye taptığınız varlıklardan, bunlardan herhangi bir şey yapabilen var mı? Sübhânehu ve teâlâ ammâ yüşrikûn. O Allah, onların ortak koştuklarından münezzehtir, uzaktır, beridir, yücedir. Rabbimiz Zat-ı Uluhiyetinin yaptığı, kullarına ihsan ettiği nimetlerinden bahseder ve bunu ancak kendisinin yapabileceğine işaret eder. Sizi O yarattı der. Fakat siz gidiyorsunuz, başka ilahlar önünde kapanıyorsunuz, kulluk yapıyorsunuz. Size rızkı veren de O. Düşünün, yeryüzündeki insanlık ailesi her gün muhtelif sofralarla rızıklanıyor. Birbirine zulmetmese insanoğlu, bir başkasının rızkını elinden alma çabası içine girerek zalim olmasa, bütün insanlık ailesi açlık da çekmeyecek. Sadece sofra, rızık sofrası insanlara kurulmuyor. Her bir varlığa, her bir canlıya Rabbimizin hususi ikramları, sofraları oluyor. Bir gün değil, iki gün değil, sabah değil, akşam değil, her zaman. Kurtların sofrası ayrı, kuşların sofrası ayrı, ağaçların sofraları ayrı, insanlığın sofrası ayrı, cinlerin sofrası kendine göre. Ve hepimizin rızık vereni O'dur. Çeşit çeşit rızıklar. Cenab-ı Hak rızık konusuna dikkat çekiyor. İnsanın yediği içtiğine bakması gerekiyor. Gerçekten sadece yediğiniz bir elmayı inceleseniz veya efendim içtiğiniz suyu inceleseniz, ona olan muhtaçlığınıza baksanız ve Rabbimizin o nimeti nasıl ortaya çıkardığını tefekkür etseniz, sizi Rabbe götürmeye yeter. Sizin onun karşısında hayranlıkla secdeye varmanıza sebep olması itibariyle yeter. Devam edecek Yüce Rabbimiz. Thümme yumîtüküm. Sonra sizi öldürecek olan da O'dur. Canınızı alacak. Bedeniniz toprağa, canınız katına yükselecek. Herkesin yükseldiği yer farklı. Thümme yuhyîküm. Böyle kalmayacaksınız. Sonra sizi diriltecek. Sonra soruyor Mevlamız. Şu sayılanlardan hangi birini diyor sizin şirk koştuklarınız yapabilir? Sizi yaratmaya güçleri yeter mi? Bir sinek bile yaratamazlar diyor Cenab-ı Hak. Sineğin de kendine göre bir alemi var. Kendine göre iradeleri var. Kendine göre bir rotası var. Kendi kendine bir irade kullanıyor. Cenab-ı Hakk'ın kendisine ikram ettiğini. Bir başka ayette çünkü Cenab-ı Hak لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابَ وَلَوْ اِجْتَمَعُوا لَهُ. Onlar bir sivrisineği, bir sineği yaratamazlar. İsterse hepsi bir araya gelsin buyuruyor. Uçak meydana getiriyorsunuz, uçak yapıyorsunuz. İşte sinek yapmıyor ama insan olarak uçak yapıyor diyebilirsiniz ama uçağı da bir insan iradesiyle hareket ettiriyorsunuz. Ona göre yönetiyorsunuz. İnsansız uçağı bile yine bir insan iradesi arka planda yönetiyor. Kendi kendini yönetme şansı yok. Ona bir yazılım oluşturuyorsunuz. O yazılım bile yapabildiği bir sineğin yapabildiği kadar değil. Onun için Rabbimiz tefekküre davet ediyor. Var mı diyor sizin ortaklarınızdan? İnsanları Allah'a ortak koşuyorsunuz. Hatta peygamberleri ortak koşuyorsunuz. Melekleri Allah'a ortak koşuyorsunuz. Hangi biri yapabilir bunları? Hiçbiri yapamaz. Ve Yüce Rabbimiz insanoğlunun bu nevi şirklerinden son derece münezzeh olduğunu, yüce olduğunu, böylesi yakıştırmaların asla Cenab-ı Hakk'a karşı uygun olmadığını ifade ediyor ayetin sonunda. Sübhanehu ve Teala amma yüşrikûn. O yüce Allah onların ortak koştuklarının hepsinden münezzehtir, uzaktır. Asla ilah, uluhiyet böylesi Allah'tan başka varlıklara indirgenemez. Zahara al-fesadu fil berri vel bahri bima kesebet eydin nas. İnsanların kendi işledikleri kötülükler sebebiyle karada ve denizde fesat ortaya çıkmıştır. Bozulma ortaya çıkmıştır. لِيُذ۪يقَهُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dönmeleri için, gittikleri yoldan adeta dönmeleri için, yanlıştan dönmeleri için Allah yaptıklarının bazı sonuçlarını dünyada onlara tattıracaktır. Evet, bu ayet-i kerime de insanoğluna emanet edilen ya da insanoğlunun yaşaması için Cenab-ı Hakk'ın sayısız nimetlerle tezyin ettiği, süslediği, imar ettiği şu alemde hoyratça davrandığına dikkat çekiyor. Bir emanet şuuruyla değil, onu Allah'ın muradı, iradesi çerçevesinde sıhhatli tutma noktasında değil de bozma iradesi gösterdiğine dikkat çekiyor Cenab-ı Hak. Yerde ve denizde bir bozulma, bir fesat ortaya çıktı diyor Cenab-ı Hak. Ne ile ortaya çıkıyor? Bima kesebet eydin nas. İnsanların adeta bilerek, bilinçli bir şekilde bir takım iradi davranışları neticesinde böyle bir fesat ortaya çıktı. Burada Yüce Rabbimizin yerde ve denizde ortaya çıktı diye beyan buyurduğu o fesat nedir? Bir kere sıhhatli olmayan, düzgün gitmeyen, bozuk olan şeye bir fesat denir. Dünyanın dengesi bozuluyor adeta. İşte bugün birçok ilmi araştırmalar ortaya koyuyor ki insanoğlunun yapıp ettiği bir takım şeylerden atmosferde bozulmalar meydana geliyor. Düşünün. Ozon diyorlar, o koruyucu çeperi şu kadar zarar gördü diyorlar. Zararlı ışınları koruyan o tavan delindi diyorlar adeta. Ve yeryüzünde işte küresel ısınma diye adına böyle bir isim koyuyorlar. Küresel ısınma artıyor diyorlar. İşte buzullar erirse sular şu kadar yükselecek ve denge ortadan kalkacak. Karalar su altında kalacak. İşte yangınlar çıkacak. Nitekim gerçekten bir takım son zamanlarda gördüğümüz, yaşadığımız bu tabiatın bir takım o bozulmalarına şahit oluyoruz. İnsanoğlu gerçekten böyle fesat için de istidatlı bir varlık adeta, kabiliyetli bir varlık. Bozma meyli çok güçlü. İmtihan da burada zaten. İnsanın kendi içgüdülerine, bu anlamdaki kötülük arzularına dur diyebilmesi, onları iyiliğe çevirebilmesi önemli bir çaba istiyor. Önemli bir akletme, anlama melekesi istiyor. Ve iyilik yolunda azim istiyor, çaba istiyor, gayret istiyor. İşte insanoğlu eğer kendini kendine bırakırsa, öyle ifade edelim, sonuç itibariyle yeri göğü ateşe verecek bir varlık. Gerçekten çok ibretlik bir varlığız. Bir yönümüz melekleri kıskandıracak kadar güzel olabilecek istidatlar var. Melekler bile işte secdeye varacak kadar, Rabbimizin melekleri bile secde ettirecek kadar yüksek özellikleri var insanın. Diğer yönünden şeytana bile adeta istiazı okutacak. İnsanın şerrinden de şeytan belki Allah'a sığınacak kadar böyle şeytanlaşan bir varlık olabiliyoruz. Bu yönüyle işte peygamberlerin gönderilmesi, Kur'an gibi ilahi kitapların indirilmesi, insana bir yol haritası çizmesi yönüyle son derece ehemmiyetlidir. Ve bu irşatlar, bu hidayetler, bu yol göstermeler, bu kılavuzluklar olmasa şayet insanoğlunun çok kısa sürede yaşadığı gezegeni tarumar etmesi işten bile değil. Nitekim bugün öyle duyuyoruz, okuyoruz. İşte öyle bombalar, atom bombaları ve benzeri efendim imha edici, adeta her şeyi berhava edici öyle silahlar icat ediliyor ki attığınız zaman, o silahı kullandığınız zaman yeryüzündeki ağaç, efendim hayvanat, ne varsa mamur edilmiş, imar edilmiş ne varsa, ne kadar güzellik varsa hepsini böyle adeta yakacak, tarumar edecek bir şey icat ediyorsunuz. Ve buna teknoloji diyorsunuz. Buna ilerleme diyorsunuz. Neresi ilerleme? Yüce Rabbimiz işte ayetin sonunda leallehum yercuun diyor ki biz bir takım yaptıkları şeylerin sonuçlarını, acı sonuçlarını tattırıyoruz ki belki dönerler. Hakikaten tadıyoruz. İşte sel felaketleriyle tadıyoruz. Yangınlarla tadıyoruz. Ne bileyim nefes alamayacak hale geliyorsunuz. Bundan tadıyorsunuz. Öyle virüsler ortaya çıkmaya başlıyor ki işte nefes alamıyorsunuz. İnsanoğluna Cenab-ı Hak hem de küresel çapta bunu tattırıyor. Bakın gittiğiniz yol yol değil diye. Ama gafil insan tabii bunların hepsini kendince bir takım gerekçelere dayandırıyor. Allah'ı yine görmüyor. Bu uyarılara yine efendim kulak vermiyor. Gerçekleri görmeye hiç yanaşmıyor. Elbette yanaşmazsa insanoğlu ve bu zararı yapanların elinden tutmazsa birileri, yani iyiler harekete geçmezse ya da şöyle söyleyelim, ıslah memurları, irşat memurları, Allah'ın kendilerine bu hakikatleri verdiği, gösterdiği kimseler, bu nevi zararlı insanlığa dur demezse şayet, bu dünya gemisi batar, herkes de altında kalır elbette. Cezasını hepsi birden çeker. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın sünnetullahında, onun koyduğu kanunda öyle bir fitneden korunun ki diyor Cenab-ı Hak, o geldiği zaman sadece zalimlerin tepesine inmez. Hepsi umumi olur. Peki niye umumi? O çocuğun ne suçu var? O işte müminin ne suçu var? O salih adamın ne suçu var? Dersiniz. Eğer gerçekten insanlar emri bil maruf yapıyor, kötülüğe engel olmaya çalışıyorlarsa elbette onlar diğerleriyle aynı kategoride değil. Hep beraber o musibetin altında kalsalar bile netice itibariyle her biri niyetleri ve amellerine göre diriltilecektir. Fakat eğer yeterli sayıda, yeterli ölçekte, yeterli nitelikte emri bil maruf ve nehyanel münker, iyiliği emretmek, insanları kötülüklerden alıkoymak hareketi gerçekleşmezse, bu fiil gerçekleşmezse umumi bir bela, umumi bir helak söz konusu olabilir. Herkes elbette yaptığı amelin karşılığını görecektir. Herkes eşit olmayacaktır. Fakat o belanın gelmesi bir tek kişinin ya da birkaç kişinin emri bil maruf ve nehy anil münkeri yapmasıyla engellenemeyecektir. Çünkü bir takım iyi olduğu halde, bir takım insanlar iyi olduğu halde, salih olduğu halde ıslah için harekete geçmemiş demektir. Yeterli sayıda, yeterli ölçekte bir ıslah, bir irşat hareketi yapılamamış demektir ve sonuç bir şekilde önlenememiştir. Gelen tehlikeler önlenememiştir. Bu ayet-i kerimede yerde ve denizdeki bozulmadan bahsediliyor. Bazı müfessirlerimiz buradaki el-bahri kelimesini yerleşim bölgesi şeklinde de lügatte bu anlama da gelebilmektedir. Köyde ve şehirde gibi de anlıyorlar. Ama bazı alimlerimiz de yerde ve denizde dense de insanın elinin uzandığı her yerde manasındadır diye de genelleştirmiş oluyorlar. Evet, yani yer gök fesada uğradı neredeyse insanın yapıp ettikleriyle de diyebilirsiniz. Fakat burada şöyle de bir işaret vardır denilebilir. Evet, insanoğlunun fesadı vardır ve bu fesat gökleri de bozabilir mi? Azane kanaatim Yüce Rabbimiz burada fil berri vel bahir, karada ve denizde buyurduğuna göre gökleri bozamayacak. Bozamaz. Ona iktidarı yetmez. Ama yeryüzünde fesat çıkarabilir, denizlerde fesat çıkarabilir. Yeryüzünü atmosferle birlikte düşünmek lazım. Atmosferi gök gibi görmemek lazım. Yani bütün kainatı bozacak gücü Cenab-ı Hak ona vermez. Öyle bir şey olmaz. Ama ayağının değdiği, elinin ulaştığı yer onun için bir yerdir, mahaldir, yaşadığı bir arzdır. Tamam, orada fesat yapabilir, orayı bozabilir. Ancak insanoğlunun kudreti bütün aleme yetmeyecektir. Alemi bozamaz ama yaşadığı alanı bozabilir insanoğlu. Yer bozulursa ne olur, gök bozulursa ne olur? Bazı alimlerimiz derler ki işte yer bozulursa orası artık bitki bitiren yer bitirmez olur. Bütün kaynaklar çekilir. Tatlı su kaynaklarınız kurur gider. Efendim, bozulmanın her çeşidi artık böyle hani organik diyorlar ya, yapmacık belki nebatat ortaya çıkar, bitkiler ortaya çıkar, meyveler ortaya çıkar ama o sıhhatli bir şekilde insan dokusuyla uyumlu olan o nebatat çıkmayabilir. Doğru ürün vermeyebilir. Kuraklaşabilir. Su bozulursa, denizler bozulursa ne olur? Gerçekten o zaman denizlerde fesat ortaya çıkarsa, balıkların, o canlıların zarar görmesi söz konusu olabileceği gibi denizlerin fesadıyla da işte yeryüzü belki sular altında kalabilir. O denge bozulabilir. Her şey olabilir. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Burada insanların yapıp ettikleri, elleriyle kazandıkları diye bir ifade var. Bu ifadeyi genelde tefsirlerde elleriyle yaptığı kötü şeyler sebebiyle diye tefsir edilir. Fakat burada mutlak bir ifade var aslında. Eğer insan kötü niyetle değil, iyi niyetle bile olsa ve fakat dengeyi gözetmeden yapıp etse bir takım şeyler, bu niye sebep olacağını da hesap etmeden yapsa, bunun da bozduğu kanaatindeyiz. Yani insanoğlu, nitekim bugün yaptığı bir takım şeyler var ki, eliyle yaptığı şeyler, iyilik olsun diye yapmış olabilir. İşte fabrika kuruyor adam. Fabrikanın o dumanının niye, nasıl sebep olacağını bilmiyor. Ya da yeterince araştırmamış. O fabrikanın atığının gittiği dere yatağı adeta zehire dönüşüyor. O gökyüzüne salınan gazlar gökyüzündeki dengeyi bozuyor. Yani evet, ben iyi ürün üretiyorum diyor. Ne bileyim, plastik üretiyorum. İnsanlara işte ayakkabı üretiyorum. Yok efendim, şu teknolojiyi üretiyorum diyorsun ama bir şeyi yapıyorsun. Belki kötülük olsun, fesat olsun diye de yapmıyorsun. Fakat yeterince ölçüp biçmiyorsun belki. Onun hangi sonuçları doğuracağına dair yeterli araştırmayı yapmıyorsun. O yaptığın iş neticesinde ortaya çıkan ürünler de ya da yan ürünler de efendim hayatı yaşanmaz kılabiliyor. Öyle olunca buradaki ayetin bu bölümünü sadece insanların kendi elleriyle yaptıkları kötülükler yüzünden diye anlamak biraz manayı daraltmış oluyor. Bunun yerine insanların bizzat kendilerinin yapıp ettikleri şeyler neticesinde yerde ve gökte fesat ortaya çıktı diye umumi anlamak, genel anlamak Allahu alem daha doğru diye düşünüyorum. Ve diyor Cenab-ı Hak netice itibariyle diyor, biz onlara, Allah yani, yapıp ettikleri şeylerin sonuçlarını tattırır. Niye tattırır? لَعَلَّهُمْ يَرْجُعُونَ Girdikleri yanlış yoldan dönsünler diye. İnsan böyle bir garip varlık, kendi menfaati adına dünyayı ateşe vermeye hazır bir varlık. Zararı biliyor, zararlı olduğunu da öğreniyor. Onun acı sonuçlarını insanlığın ya da yaşadığı mahallenin tattığını da biliyor. Ama yine devam ediyor. İşte orada, o bölgede yaşayan insanlara düşen vazife, o zararın tespit edildiği andan itibaren hemen harekete geçmeleri ve ona engel olmaları. Bir sonuç ortaya çıktıysa, bazen şöyle deniyor, işte falan yerde bir fabrika kuruluyor veya bir santral kuruluyor. Diyorlar ki o bölge insanların da kanser oranı işte %20'den %80'e çıkıyor. Belli işte orada bir şey var. Eğer oradaki insanlar bu işin harekete geçmezlerse cezasını hepsi çekeceklerdir. Çocukları da çekecektir. Bu sebeple insanoğlu kendi kendini kontrol noktasında umumi olarak birbirinden sorumlu olduğunu hiçbir zaman unutmamalıdır. Rabbimiz bunları bize hatırlatıyor ki belki girdiğimiz yanlış yollardan döneriz diye. Bunların acı sonuçları sadece dünyada değil, bir kısmını tattırıyoruz diyor. Demek ki ileride ahirette bunu yapan insanların, buna engel olma kudreti varken engel olmayan insanların çok daha büyük acılar tadacaklarına işaret ediyor Rabbimiz. Kıyamet günü. Neden? Çünkü müthiş bir kul hakkına giriyorsunuz. Yahu sen kazanıyorsun, tamam. İşte ihracat yapıyorum diyorsun. Memlekete şunu kazandırıyorum diyorsun güya. Ama cebini dolduruyorsun. Servet biriktiriyorsun. Tamam, bunlar yasak değil. Ancak zararı ortaya çıktığı halde buna devam ediyorsan ve o fabrikanın bulunduğu bölgedeki insanların sıhhatine zarar veriyorsan, onların hayat kalitelerini düşürüyorsan, dehşet bir kul hakkına giriyorsun. Belki hayvan hakkına da giriyorsun. Fabrikanın atıkları efendim o dere yatağında yaşayan nice canlıların canını okuyor. Öyleyse mümin insan mesuliyetinin farkında olan insandır. Bizim tabiata karşı da sorumluluğumuz vardır. Allah bize bu imkanı verdiyse bu misafirhanede, şu dünya misafirhanesinde eşyanın zarar görmesi değil, nasılsa öyle bırakılması, daha da güzelleştirilmesi mümkünse onu yapacağız. Yoksa bir yere misafir gitmişsiniz, adamın evini tarumar etmişsiniz, camını kırmışsınız, efendim ne bileyim kapısını kırmışsınız. Nasıl misafirlik bu? Bu alemde insan edeple yaşamalı. Hududullah diye ifade edilen Allah'ın çizdiği çerçeveyi asla çiğnememeli. قُلْ سِيرُوا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِ كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُشْرِك۪ينَ De ki ey Habibim, ey Resul, şöyle söyle. Yeryüzünde gezin bir dolaşın ve bakın bakalım. Sizden önce gelip geçmiş kimselerin akıbetleri ne olmuş bir görün. İşte böyle terk edilmiş şehirler, tarumar olmuş, kömür yığınına dönüşmüş bölgeler. Bir gezin bakalım, bir görün. Ve ayet şöyle bitiyor. Onların diyor birçoğu müşriktiler. Yani Allah'a ortak koşuyorlardı. Yani bu Allah'a ortak koşma deyince illa putlara tapıyor gibi düşünmemeli. İnsan kendi hevasını putlaştırıyor efendim. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede gördün mü o hevasını putlaştıran adamı? Yani gördün mü kendine tapan adamı demiş oluyor Rabbimiz. Bu bölgelerin, beldelerin helakine sebep olanların birçoğu belki heva perest adamlar. Yani şöyle diyelim, kendi arzularını putlaştırarak kendi keyifleri adına her şeyi, her düzeni alt üst eden kimseler. İşte Yüce Rabbimiz bir gezin dolaşın diyor, bir bakın. Gerçekten bu emri yerine getirme maksatlı da gitmek lazım. Sadece turistik maksatlı değil. Belki seyahatlerimizin özüne böyle ibadet ruhu yerleştirmek lazım. Falan yere gidiyorsunuz, çoluk çocuk rahat etsin diye gidiyorum diye değil de, yani hem Cenab-ı Hakk'ın o bölgedeki eserlerini, ayetlerini görürüz inşallah. Hem bir bize ibret olur, hem bir teneffüs olur diyerek bu seyr-i seferlerimizin içine ibadet niyeti katmak lazım. Emir çünkü bu. Yeryüzünde dolaşın diye söyle onlara diyor. Gezin, dolaşın. Ama böyle kuru kuru değil. Fenzuru baksınlar diyor. Dolaşsınlar ve baksınlar. Baksınlar bakalım öncekilerin sonları nasıl olmuş. Yani hiç ebedi olan var mı? En azından buna bakın. Bazen bir gidiyorsunuz bir köye. Kendi köyünüzde olabilir bu. İşte mezarlıklar dolmuş taşmış. İnsanlar başka başka bölgelere, beldelere göç etmişler. Köyde 3-5 ihtiyar kalmış. Ve o mamureler kimsesiz kalmış. Örümcek tutmuş yuvalar. Bakımsızlıktan İşte şaküresi kaymış çatılar, o sokaklar, çöpe dönmüş araziler, o kupkuru olmuş bağlar, bostanlar, bahçeler görüyorsunuz. İşte fani alemin manzaraları. İnsan bazen o faniliği orada tadar. Orada tadar. Bir zaman orada başkalarına karşı kibirli, gururlu davranıp sanki küçük dağları ben yarattım edasıyla yürüyen insanlar, belki hatırladığınız isimler vardır. Bakarsınız kara toprağın bağrına girmişler. Başlarında bir taş vardır ya da yoktur. Ve yeniden kendinize gelirsiniz. Onun için Rabbimiz şu yeryüzünde bir yürüyün dediyse yürümek lazım. Bir gezip gezmek lazım. bakmak lazım. Ve Rabbimizin şu hakikati bize haber vermesi boşuna değil. Onların diyor çoğu müşrikti. Yalnız Allah'a kul olmuyorlardı. Başka başka ilahlar ediniyorlardı. Kimisi parasına kuldu, kimisi makamına kuldu, kimisi efendim eşine kuldu, kimisi çocuğunun kuluydu belki. Kimisi bir alimin kulu idi adeta. İnsanlar ruhbanlarını, alimlerini de ilah edinirler, Rab edinirler buyuruyor ayet-i kerime. Kimisi meleklerin kuluydu belki. Kimisi cinlere tapıyordu. Cinler merkezli bir hayat kuruyordu. Çoğu ama müşrikti diyor Yüce Rabbimiz. Çoğu böyle tevhid, ehli tevhid olarak yaşamadı. Ve burada aslında bir önceki ayetle bağlantı kurduğumuz zaman bu fesadı ortaya çıkaran güruhun, yeryüzünü bozan, dengeyi bozan güruhun çoğunun müşrik olduğunu Yüce Rabbimiz söylüyor. Bir iman şuuru yok, bir hesap verebilme şuuru yok. 43. ayet şöyle devam ediyor. فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلْد۪ينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ O halde Allah tarafından vaad olunduğunuz ve başkalarınca onun geri çevrilmesi mümkün olmayan bir günün gelmesinden önce yüzünü, benliğini o hak dine doğrultu. Artık o gün insanlar kısım kısım ayrılırlar. Başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bu hitapla karşılaşan her muhataba yönelik Rabbimiz şöyle buyuruyor. فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلْد۪ينِ الْقَيِّمِ Şu dosdoğru dine, Cenab-ı Hakk'ın sınırlarını koyduğu dine yüzünü çevir. Yani öz benliğini, bütün benliğini, bütün varlığını bu dine doğru yönelt. Yani bu dinle buluş, bu dinle ayağa kalk, kıyamın bununla olsun. Kendini bu dinle dirilt. Bu dille kendine yol çiz, yol bul. Çünkü efendim insanoğlu olarak bizler sınırlı bilgilere sahibiz. Kuşatıcı bilgimiz yok. Düne dair bilgimiz kısıtlı. Yarına dair bilgimiz sıfır. Zanlarımız var ama, kanaatlerimiz var ama kesin bilgi değil. Bugünü bile ne kadar biliyoruz? Üzerimizde cereyan eden efendim etkileri diyelim, bize tesir eden görünür görünmez sebepleri ne kadar kuşatabiliyoruz? Öyleyse insan kuşatıcı bilgiye, nihai bilgiye, bugününü, dününü ve yarınını kuşatacak bilgiye sahip olan bir varlık değil, asla da sahip olamayacak. Evet, sahip olamayacak. Madem ki böyle kuşatıcı bir bilgiye sahip değiliz, öyleyse Allâmül Gûyûb olan, bütün bilinmezleri, görüneni ve görünmeyeni bilen, Rabbimizden gelen bilgiye iman edip hayatımızı ona göre şekillendirmek en akıllıca iştir. İşte kimileri tamam felsefeye ilgi duyuyor. Belki tamam önemlidir. Felsefe aklı kullanıyor. İşte gözlemi kullanıyor, deneyi kullanıyor. Bilime dayanıyor, akla dayanıyor diyorsunuz ama arkadaşım aklınız ne kadar kavrayıcı, ne kadarını kavrayıcı? Gözlemleriniz ne kadar kuşatıcı derinliğine? Neyi ne kadar keşfedip bilebiliyorsunuz? Ve şu kısacık ömrünüzde, 60 senelik, 70 senelik, 80 senelik ömrünüzde neyi ne kadar kuşatabileceksiniz? Neyi ne kadar deneyimleyebileceksiniz? Neyi ne kadar tecrübe ederek sonuca erişebileceksiniz? Bir düşünün. İnsanlık ailesi yaratıldığından bugüne edindiği bilgiler ortada ve ortaya çıkan sonuçlar da ortada. Ne kadarı gerçek bilgi, ne kadarı zan, ne kadarı hurafe. Madem ki böyledir, hayat böyle akıp gelmiş, yine araştırmaya devam edelim. İlmi tetkiklerden hiçbir zaman geri kalmayalım. Çünkü ilim şerefli bir yoldur. Cenab-ı Hakk'ın methettiğidir. Bizim de müminler olarak her zaman beşikten mezara kadar talibi olmamız gereken, isteyeni olmamız gereken bir değerdir. Bu önemli. Fakat bugün gelinen ilmi seviyeyi ya da kendinin ilmi seviyesini putlaştırarak sadece hayatı o bilgiler çerçevesinde görmek ve hayatı o çemberin içine sıkıştırmak ne kadar akılsızlıktır. İman bu yönüyle ufuklar ötesi bir şeydir. İman bu yönüyle dehşet bir bütünlük sağlar insana. Bizim dünümüze dair Rabbimizin verdiği haberler var. Yarınımıza dair olması karşılaşacağımız hadiseleri haber veriyor. Ve bu bütünlük içerisinde şu alemde daha mutmain, daha huzurlu yaşayabilmenin fırsatını veriyor. Geçenlerde bir tartışmaya rastladım. Bir ateistle bir dindar karşılıklı konuşuyorlar. Ateist diyor ki sonunda, vallahi diyor, ateist olmak çok zor bir şey diyor. Dindar olmak ne kadar kolay bir şey diyor. Ateist olmak çok zor diyor. Ama böyle diyerek de ateistlikte kalmak nasıl bir şeydir? Onun için Allah'ın verdiği hidayete her zaman hamd etmek lazım. İnsan inadına ateizmde diretiyor ya. İnsan inadına inkarda diretiyor. Hakikatle buluşuyor ama her nedense ya keyfine gelmediği için ya başka bizim bilmediğimiz başka şeyler var. Başka engeller var bilemiyoruz. Kapıdan içeri giremiyor. Halbuki hidayet alanı aydınlık alan. Cenab-ı Hak din-i mübini İslam'a ve imana nur der. Nur, ışık demek, aydınlık alan. Bunun dışında karanlıklar o kadar yoğun ki, karanlıkların içerisinde insan ne kadar huzur bulabilir? Karanlık endişedir, karanlık korkudur. İşte peygamberlerin gönderilmesi, kitapların gönderilmesi, insanların bu zulümattan yani bu karanlıklardan nura çıkarılması içindir. Bu sebeple Rabbimiz insanoğluna rahmeti sebebiyle, sen diyor yüzünü dosdoğru dine çevir. Bütün benliğini ona yönel. Hem de vaktinde yönel. Min kabli en ye'tiye yevmün. Şu gün gelmeden önce. O günkü la meradde lehu min Allah. O Allah'ın takdir ettiği o günün geri çevrilmesi imkanı yok. O mutlaka gelecek. Onu kimse reddedemeyecek. Onun gelmesine kimse engel olamayacak. Yevme izi yassadde'un. O gün geldiği zaman insanlar fırka fırka ayrılacaklar. Bir grup cennet ehli, bir grup cehennem ehli diye ayrılacak. Onlar bile kendi işlerinde ayrılacaklar. Tabaka tabaka, derece derece ayrılacaklar. Cehennemin de dereceleri var. Cennetin de dereceleri var. O gün gelmeden şu dosdoğru dine diyor, bütün belliğinizle yönelin. Yani Allah'tan size gelmiş şu rahmete koşun ve kucaklayın. Men kefera fe aleyhi küfruh. Ve men amile salihan fe li enfusihim yemhedun. Hakikati inkar eden, inkarının sorumluluğuna katlanacak. Yani inkar eden kendi aleyhine inkar etmiş olur. Doğru ve güzel işler yapan, ortaya koyanlar ise kendileri için iyi bir hazırlık yapmış olmaktadırlar. Cenab-ı Hak da buyuruyor. Onlar diyor kendilerine iyi bir zemin oluşturuyorlar. Salih, amel işleyenler, güzel iş yapanlar, fesada koşmayanlar, bozmaya değil yapmaya çalışanlar, yıkıp dağıtmaya değil tanzim etmeye gayret edenler, onlar kendileri için çok güzel bir zemin oluşturuyorlar, çok güzel bir hazırlık yapıyorlar. لِيَجْزِيَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِر۪ينَ. Bu hazırlığı Allah'ın iman edip salih amel işleyenleri kendi lütfundan mükafatlandırması için yaparlar. Yani sonuçta Allah böylesi iman edip salih amel işleyenleri kendi fazlından mutlaka mükafatlandıracak, karşılığını verecektir. Muhakkak ki Allah kafirleri sevmez. Yani inkarcıları, hakikati görmezden gelenleri, bile bile hakikati örtenleri, İnatla inkarda direnenleri Allah sevmez. Allah sevgisini kime vermezse onun hali gerçekten yamandır. Onun için şu alemde kazanılabilecek en önemli, en büyük sermaye ilahi muhabbettir. Muhabbetullah'tır. Allah'ın rızasıdır. Hakkın muhabbetine erebilmektir. Onun da yolu iman ve salih amellerden geçiyor. Evet aziz dostlar, Yüce Rabbimiz her birimize kavi iman ve bol salih amel işleyebilme fırsatı, imkanı lütfeylesin efendim. Allah'a emanet olunuz.